TRT 24 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümü üzerinden neredeyse 2 yıl geçti ancak olayın üzerindeki perde bir türlü kaldırılamadı. Rabia Naz Vatan 12 Nisan 2018'de apartmanlarının önünden geçen yolun ortasında ağır yaralı olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırıldı ancak çok kan kaybetmişti ve kurtarılamadı. Emniyet intihar diyerek dosyayı kapatmak istedi. Ancak baba Şaban Vatan'ın bulduğu deliller kaza, cinayet iddialarını güçlendirdi. Olayın intihar değil, cinayet olduğunu savunan baba Şaban Vatan, başta AKP'li Nurettin Canikli olmak üzere Giresun'daki siyasilerin, emniyet yetkililerinin ve savcılığın organize şekilde bunun üzerine örtmeye çalıştığını iddia ediyor. Zira babaya göre kızına çarparak ağır yaralanmasına neden olan kişi AKP'li Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeni. Deliller ve görgü tanıkları da küçük kıza bir otomobilin çarptığını doğruluyor. Ancak ne emniyet ne de savcılık söz konusu delilleri soruşturmaya değer görmüyor. Bunun yerine dosyayı karartmak için babanın akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor almakla dahil her türlü yola başvuruluyor. Bugün baba Şaban Vatan Bey konuğumuz. Hoş geldiniz Şaban Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Zeynep Hanım.
Çok teşekkür ederiz. Siz benim kızım intihar etmedi, öldürüldü diyorsunuz ve bütün deliller sizi doğrular nitelikte olmasına rağmen karşılaştığınız isimler ve kurumlar ucu AKP'li isimlere dokunacak diye olayın üstünü örtmeye çalışıyor. Siz bunu söylüyorsunuz. İsterseniz şuradan başlayalım Şaban Bey. 12 Nisan 2018 günü Rabia'nın o olayı yaşadığı güne gidelim ve neler yaşandı? Sizden kısaca dinleyelim. Siz bu olayı birçok kez anlattınız. Hem ekranlarda hem sosyal medyada anlattınız. Bir de bizim yayınımızda anlatmanızı istesek sizden kısaca nasıl özetleyeceksiniz? Neler oldu o gün?
Öncelikle duyarlılığınız için aile olarak teşekkür ederiz. O gün 12 Nisan günü saat 16.30'da Rabia Naz okuldan, Eynesil İmam Hatip Ortaokulu'ndan arkadaşlarıyla beraber çıkıyorlar. Ve ilk önce hemen İmam Hatip Ortaokulu'nun karşısındaki olan Erenkay marketinden dondurma alıyorlar. Ve bu dondurma aldıkları süre içerisinde ben diyorum ki iyi ki öyleymiş. İyi ki o gün kızımın dondurmaya parası 50 kuruşu yetmemiş. Çünkü devamında gelen süreçlerde her şey ortaya geliyor. Kızım o gün dondurmayı alırken arkadaşlarına videoda da görüldüğü gibi daha önceden defalarca o videoyu da yayınladık. Rabia Naz çok neşeli bir şekilde markete gidiyor. Ve o anda hesap ediyor dondurmaya parası yetmiyor. Sonra arkadaşları dondurmayı alıyor. O anda arkadaşlar onun durgun halini görüyor ve diyorlar hani konuşuyorlar kendi aralarında. O da belirtiyor 25 kuruş. Bir arkadaşı 25 kuruşta diğer arkadaşı eline parasını tamamlamış olarak veriyorlar ve dondurmayı alıp marketten ayrılıyorlar. Hemen aynı marketin bir 200 metre, 150 metre falan civarındaki mesafede bulunan işte Şok marketin önündeki kamera kaydında da o dondurmaları yediklerini ve dondurmanın çöplerini de çöpe attıklarını gösteriyor. Ve hatta orada Rabia Naz, orada bebek arabası elinde olan bir bayanla konuşuyor, sohbet, muhabbet ediyor ve arkadaşlarıyla beraber devam ediyorlar. Annesinin yanına gitmek için. Annesi o zaman süreçlerinde Eynesil'de eczanede eczane kalfalığı yapıyordu. Ve orada giderken arkadaşının hasta olduğunu biliyorlarmış bir arkadaşının. Orada kamera görüntülerinde de görünüyor. Arkadaşın evine gitmek için apartmana giriyorlar ve hemen geri dönüyorlar. Orada Rabia Naz demiş ki arkadaşlarına, annemin haberi yok buraya geldiğimizden. İzin alırız daha sonra geliriz demiş. Ve oradan devam ediyorlar istikamet olarak eczane istikametine. Hemen eczaneye yaklaşık 30-40 metre mesafede köşe başında olan daha önceden sipariş etmiş olduğu kitaplarını, dersle ilgili kitaplarını sormak için kırtasiye geliyor arkadaşlarıyla beraber. Ve kitapçı ona tohumlu kalem kazandığını söylüyor. Çok da seviniyor. Çok da mutlu oluyor. Kitabında henüz gelmediğini, gelecek olduğu zamanı belirliyor ve Rabia Naz annesinin yanına gidiyor. Annesine Öncelikle belirtiyor ki arkadaşları eczanenin dış tarafında fix camlı olan görüntülü yerde. Diyor ki işte ben anne diyor arkadaşlarımla beraber Mustafa Yüksel İlkokulu'nun kapısına gideceğiz. Okul saati dağılmış bir okulun kapısına. Annesi diyor ki ne işin var senin oradaki okulda bu saatten sonra. Daha önce de yine bunu yapmıştı bir defa daha. Yani o olaydan 2-3 ay önce falandı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Aynı durumu söylemişti. Hatta ben ona demiş ki Naz senin ne işin var? Dağılmış olan bir okulun kapısında sen bir kız çocuğusun. Hemen eve git ve beni ara demiştim. Tamam baba demişti. Eve gidip beni aramıştı. Ve eve gidince de baba haklısın ben o anda yanlış düşünemedim demişti. Çok da düşünen bir çocuktu aslında Rabia Naz. Ama bazen heyecanlanırdı. Arkadaşlarıyla böyle oyuna kendini çok kaptırmak isterdi. Hı-hı. Ve annesinin o sözüne itibaren arkadaşlarına eliyle işaret ediyor. Hani böyle siz gidin diye. Sonra oradan eczaneden müşteriye ikram için bulunan ikram çikolatalarından 3 tane çikolata almış o an. Ve eczanede yine kalfalık yapan, bizim de aynı zamanda akrabamız olan Ali abisi ona, onlar çok şakalaşıyordu. Naz demiş, biz ona kısaca Naz derdik. Naz, sen bugün kaç tane çikolata yedin? Ne o eldeki çikolatalar demiş. Hı hı. O da demiş ki bugün çok çikolata yemedim, sadece dondurma yedim. 3 tane demiş. Onun demiş sen birini yiyeceksin, ikisini ben yiyeceğim demiş Ali abisi ona. O da ona diyor ki sen diyor şeker hastasın ha diyor böyle takka atarak eczaneden o şekilde ayrılıyor Rabia Naz o gün. Ve en son kamera görüntüsü Kırtasiye'nin ilerisinde dört yol kavşağında taksi durağında görüntüsü. İşte son adımları. Son adımlarının görüntüsü. Elleri cebinde ev istikametine doğru gidiyor. Ve evet. Daha sonraki süreçte ben yaklaşık 17-22 olarak benim telefonum kaydımda görünen kayıtta ve onun öncesinde de 17 işte bir saniye iki saniye öncesi bir telefon görüşmem var. O da ben arama yapıyorum. İşte Beşiktaş ilçesindeydim ben. Trabzon Beşiktaş ilçesindeydim. Orada bir müşterime gidecektim. Ona geç kaldığımı şimdi geliyorum abi demiştim. İşte telefonu kapattım. Öz kardeşim olan Muhammed Vatan'ın eşi Güler Vatan beni arayarak hemen ardından bu haberi verdi. Onu ayrıca belirtiyorum çünkü biliyorsunuz bir ahlaksız bir gazeteci, Emre Erciş adlı bir gazetecinin gündemde çok çeşitli durumlar oluşturdu. Hatta hı hı. O kayıtla ilgili de bazı durumlar sunmaya çalıştı. Kendince Şaban Vatan yalan söylüyor. İşte eviyle görüştü. Ben o gün oğlumla evimle bir görüşmem olmadı. Ben o gün Trabzon evet. Çalpazarı ilçesindeydim. Orada da iş yerim vardı. Çalpazarı'ndan saat 15 civarlarında işim bitmişti. Beşikdüzü ilçesi, sahil kısmında Beşikdüzü ilçesine inmiştim. Otogar kısmında bir müşterimle görüşme yapıyordum. O kayıtlarımda net belirtir. Bakın kayıtları da ben çıkartıyorum.
Evet.
Kayıtları da ben çıkartıyorum.
Peki Rabia'yı ilk gören kişi kardeşinizin eşi mi? Size şimdi, telefon açılıyor ve siz evet, daha sonra olay yerine gidiyorsunuz.
Onu devam edeceğim. Ben tabii öyle bir şey telefonda bana Şaban, Naz'a bir şey olmuş. Ne oldu senin yüzüne diyor o esnada bir taraftan. O telefonu kapattı. Ben o hızla yaklaşık 10 kilometre bir mesafe olan ilçeye, Beşiktaş ilçesine, Enes'in mesafesi. 3 dakikada ben oraya geliyorum.
Evet.
Ve orada gördüğüm görüntü benim kızım Rabia Naz'ım oraya kucakla resmen bırakılmış bir haldeydi. Ve orada benim bir feryadım oldu. Bunu buraya kim bıraktı? Çünkü görüntü net olarak belliydi. Ben iyi ki oraya yetişmişim. İyi ki 112 acil geldiği anı set diye yanına koydukları an ben oraya yetişmiştim. Ve orada görüntüsünü görmüştüm. Hastaneye ambulansın önünde, aracın içinde ben beraber gittim. Aracam, sürmeli aracam vardı. Oradan kızıma sürekli sesleniyordum. Çünkü böyle gözünü açamıyordu, ınıntı bir haldeydi. İşte Göreli Devlet Hastanesi istikametine yetiştirmeye. O arada eşim aradı. O da haberi işte orada bir ambulans falan bir şeyler demişler. O da bir kendinden geçmiş bir halde beni aradı. Ben de işte onu ikna etmeye çalıştım. Hani bir şeysi yok.
Evet.
İşte sadece ayağında sıkıntı var. Hiçbir şey yok diye. İşte sonra yaklaşık o Eynes ile Görele mesafesinin 5 kilometre mesafesinde olan bir mesafede bir çığlık attı Rabia Naz ambulansın içinde. Hemen ambulans şoförü camın önünü o kısmı bana kapattı. Sonra hastaneye müşahede kısmına beraber girdik. Setteyi de ben tutarak tekerlekli setteye girdik. İçeri girdik müşahede kısmına. Önce kızımın baş tarafından ona seslenmeye çalıştım. Bana cevap veremiyordu. Kafasını sağa sola sallıyordu. İşte dilini ısırmaya çalışıyordu. Çok acısı vardı. Rengi bembeyaz olmuştu. Dudakları hafif morarmaya dönmüştü. Dili hatta sapsarı bir hale dönmüştü. İşte elini tuttum. Kızım korkma, korkma yanındayım. Elimi sık, ben yanındayım deyince elimi sol eliyle beraber sımsıkı elimi sıkmıştı. Yani hı hı. O kadar bir sımsıkı sıkmıştı ki hani ben seni duyuyorum. Tamam baba buradayım, hani dinliyorum seni gibilerinden. Ve ben ayağını gördüğüm zaman o an sol ayağı çok feci bir haldeydi. Sol ayağı kopma aşamasına gelmişti. Ve olay yeri diye belirtilen mevkide bulunduğu yerde üzerinde gördüklerim de işte odun talaşlı tozlar, saman otu, kurumuş saman otu görüntüleri. İşte güllük diyoruz biz burada, orman gülü diyorlar, onun kurumuş hali. İşte hı hı. Çalıların, işte odun, işte ağaç bitkilerin, çalıların dış kabuğunun kurumuş kahverengisi halleri. Ve fare yemişti. Gazete kağıdını ben görmemiştim. Onu da polis, bakın polis memuru belirtti. Çünkü elbisesi bir ay Eynesil emniyetinde bekletilmişti.
Savcılıkta ve elbisesinde lastik izleri de tespit ediliyor. Ama evet, buna rağmen birazdan, intihar etti.
Onu da belirteceğim. Evet, onu evet. Belirteceğim. Çünkü o hı-hı. En son aşamada bir yıl sonra belli oldu. Hı-hı. İlk incelemede çıkmadı. İkinci incelemede Ankara Kriminal İnceleme sonucunda, emniyetin Ankara Kriminal İnceleme sonucunda çıktı. Trabzon'unkine maalesef çıkmamıştı. Hı-hı. Ve ayağı tamamen kopma aşamasına gelmiş bir durumda. Açık bir yara halinde. Açık yaranın içindeki hücreler sapsarı bir hale gelmiş durumda. Yaranın etrafında hiçbir kan yok. Bu haldeydi. Hı-hı. Ve ben dışarı çıktım. Hemen ambulans helikopter istedim. Hemen acil ambulans helikopter gelmesi gerekiyor buraya. Ayağı burada tedavi olmaz diye feryat ettim. Ve ben kenarda, kapının kenarında oturdum, bekledim. O esnada eşimi dışarıda herkes tutuyormuş, ben çünkü sadece kızıma odaklanmıştım o anda. Ama bir taraftan da o nerede, eşim nerede, oğlum nerede, onları toparlamaya çalışıyordum. Benim geldiğimde oğlum orada hemen yan tarafa oturmuş, Naz'ı izliyordu korku halinde. Ve Güler Vatan oradaydı. Şermin Dede olan kişi oradaydı. Gürsel Küçükal olan kişi oradaydı. Muhammed Vatan hemen benden önce gelmiş, öz kardeşim olan oradaydı. Öyle bir görüntüler vardı. Oğlum işte amcası olan Muhammed Vatan'ın haber vermesiyle aşağı inip haberdar olmuştu.
Evet.
Bir taraftan peki, onları toparlamaya çalışıyordum. Onları teselli etmeye çalışmaya çalışıyordum. Ve o arada ben kapının hemen kenarındayken Coşkun Somuncuoğlu, Eynesil ilçe eski belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu yanıma gelerek benimle tokalaşarak, çünkü biz samimi bir halde olan bir kişiydik. Önce başın sağ olsun. Böyle bir durdum. Çünkü ben kızımın yanında yeni ayrılmıştım. Elimi yeni sıkmıştı. Sonra geçmiş olsun dedi. Herhalde dedim yanlış bir algılama durumu oldu. Çünkü onlar Rabia Naz'ı öldü diyorlarmış. Çünkü onlar Rabia Naz'ı öldü sanarak üzerlerinden olayı atmak için oraya bırakmışlar. Ve olayın içinde oğlu Mehmet Ali Somuncu da dahilmiş. Çünkü işte dondurma olayı senaryosu çok çeşitli hallere döndü. Şimdi birazdan da onlara geleceğim. Hı hı. Ve ilerleyen bir zaman sürecinde hastanede bir telaş oluşmaya başladı. İşte ne olduğunu anlayamadığımız bir telaşlar oluşmaya başladı. Sonra A4 kağıtları içeriye gitmeye başladı. Eşim yanımdaydı. İşte saat 19 civarıydı. O saat süreci, çanta olayı, okul çantasını gündem ettiğimiz süre. O zamanlar henüz daha kızımın vefat haberini doktor belirlememişti. Biz bir ümitle bekliyorduk. Ben hatta bir süre eşime dedim, yani namazımı kılmam lazım. Sen burada bekle, iyi durumu, rahat ol, hiçbir sıkıntısı yok deyip İşte biraz Yasin okumaya çalışmıştım. Dua etmeye çalışmıştım.
Evet.
Ve ondan sonra geldiğimde yarım saat geçmeden çanta gündeminde yapmıştık. Her tarafta okul çantası aranmaya başlamıştı. Eczane dahi açılıp okul çantası aranmıştı. Teras falan her yer bakılmıştı. Okul çantası Rabia Naz'ın hiçbir yerde yoktu.
Rabia Naz eczaneden ayrıldığında çantası sırtında olarak ayrılıyor değil mi?
Evet ve son görüntüde de bahsettiğim dört yol kavşağın, o taksi duran olduğu görüntü, kamera görüntüsü de okul çantası sırtında olduğunu gösteriyor zaten.
Evet.
Ve hemen Giresun'dan iki tane polis, bakın iki tane polis görevli geliyor. Bu bir ilk. Bu bir ilk bir olay. Giresun İl Emniyet ayrıdır. Görele İl Emniyet ayrıdır. Eynesil İl Emniyet ayrıdır. Eynesil İl Emniyet Amirliği, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla yakınen bağlantılı ve olay yeri inceleme polisi sadece bu bölgede Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden savcılık tatbikatında gönderiliyor. Tek polis Selim Aktaş. Hı hı. Tabii biz hastanedeyken Selim Aktaş 18.50 civarında, haber aslında 17.30'da Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmiş. Ve araç çarpması olarak, bir kız çocuğuna araç çarptığı durumu olarak, bakın Eynesil Emniyetinden, Görele Emniyetinden böyle durum bildiriliyor. Ve olay yeri inceleme isteniyor. Olay yeri inceleme buna rağmen 18.50'de, bakın 18.50'de. 17.30 nerede? 18.50 nerede? Yaklaşık 1,5 saat sonra 10 dakikalık yere gönderiliyor. Aslında hemen gitmesi gerekiyor. Burada bir kız çocuğu durumu var. Burada bir can çeken bir çocuk durumu var mı? Vefat eden bir çocuk. Ve benim kızım zaten benim elimi sıktıktan bir müddet sonra vefat etmiş. Kan kaybı durumundan dolayı. Ve Rabia Naz'ın ayağındaki hasarlarından başka göbeğinde dikine bir çizgi, çenesinin sol tarafında bir sıyrık ve aynı sol tarafın şurasında bir böyle bir belirleyecek bir sıyrık izi var. Bak bunu daha gündem yapmadılar. Bu görüntülerde var. Ben bunları hep inceledim. Tek tek kızımın her şeyini incelemek zorunda kaldım. Ve o polisler daha sonra öğrendiğim, araştırdığım bilgilere göre, elde ettiğim bilgilere göre olayın örtbas çektiği için gelmiştir. Talimat Giresun'da hemen anında başlamış. Bu talimatla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, daha önceki işte ülke gündemi olan Ensar Karaman, Ensar Vakfı olayı sürecinde de Karaman Cumhuriyet Başsavcısı olan Abdurrahim Alan ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve aynı zamanda Giresun Valisi Harun Bey, bunların hepsi bilgisinin dahilinde olduğu daha sonraki görüşmelerinde ortaya çıktı. Ve o iki polisin Giresun'dan gelme sebebi ve olay yeri inceleme polisimin olaya 10 dakikada değil de 1,5 saat sonra tatbikat incelemesine başlama sebebinin görüntüsü durumu, okul çantasının gitmesi gereken yerlere ulaşıp daha sonra da tekrar Görele Devlet Hastanesi'nde olay yeri inceleme polisine teslim edilme ve oradan da terasa saat 21'den itibaren bırakılma operasyonu hazırlanmış.
Evet, ilk çıkan haberler aslında araba çarptı, hatta siyah bir Doblo çarptığı yönünde. Daha sonra intihar etti ya da çatıdan düştü deniliyor. Sizin yakın zaman önce yapmış olduğunuz uygulamalı bir videonuz var. İsterseniz önce onu izleyelim, daha sonra konuşalım bunun üzerine. Buyurun lütfen.
Olarak düştü iddia ettiği durum olarak şuradan sırt üzeri böyle gelip böyle sırt üzeri geldiğini belirten durum. Bu şekilde bize belirtilen görgü tanığının belirttiği şu kıyıdaktan bile böyle geçip buraya böyle gelip buraya böyle yaktığını ve ayak üzeri attığını gösteriyor. Ve ben burada şunu söylüyorum. Bu çok önemlidir. Yani çok çok önemlidir. Çünkü bu konu iddia edilerek hareket ediliyor. Ben buradan böyle dirseklerimle benim dirseklerimle vücudumu kaldırma şansım yok. Ve o kişi Mürsel Küçükal gösterirken ayaklarını kullanarak böyle gitti. Bakın dirseklerimle, bakın ben dirseklerimle deniyorum. Yani vücudumu yerden kaldıramıyorum. Bu çocuk 70 kilo bir vücudu, 70 kilo ağırlığındaki durumu ve acı içinde ve aynı zamanda ayağı kopmuş halde ve bu ayakta ağır yaralı durumda ve kalça kırılmış şekilde ve sırtında elbisesinde hiçbir sürünme olmadan bu çocuk, Rabia Naz'ımız, benim yavrum buraya nasıl geçebilecek? Lütfen, vicdan diyorum. Lütfen.
Evet. Bu görüntüleri izlediğimiz zaman sizin dediğiniz gibi yaralı, üstelik 70 kiloya yakın bir çocuğun oraya kadar sürünmesi mümkün değil. Ama sizin savcılıkta ve adli tıpta karşılaştığınız problemler var. Bu olayın intihar olduğunu üzerine basa basa ispatlamaya çalıştıkları yönünde iddia ediliyor. Evet. Siz nasıl problemlerle karşılaştınız adli tıpta ve dosyaya bakan savcılarda?
Şimdi ben öncelikle şunu belirteyim. Trabzon Adli Tıp Kurumu, otopsi yapan kurum olarak ben gereken yerlerle görüşmelerimi yaptım. Bizzat belirttikleri bana durum, resmi yazıdan ziyade ben sözlü görüşmelerde yaptım. Bu görüşmeler dahilindeki yaptığım görüşmeler, Rabia Naz'ın dışarıdan bir darp aldığı, sol altı ve araç lastik ayağının üzerinden geçtiğine dair durum bana haberi Temmuz ayında, Ağustos ayında, 28 Ağustos'ta raporu geldi. Temmuz ayında ben bunun bilgisini aldım ve söylenen de bir ay sonra rapor geleceğini, bir ay sonra gelecek olduğunu, sebebi de sümen atfedildiğini, bundan dolayı bir üst kurula gönderilip daha emin bir şekilde gönderilmeye çalışacağı bilgisinden al. Her yere ayağa kaldırsın. Her yere ayağa kaldırsın. Ben bu bilgileri aldım. Bakın, bir baba olarak ben bu bilgileri alıyorum. Ama olayın ilk savcısı Halil Çokkaşlı, işte bahsettiğimiz okul çantası mevzusunu ilgilenmedi. Okul çantası ile ilgili olay yeri inceleme polisinin yalan söylediğini, çantayı ben buldum söyledi diye belirttiğini, bana ve eşime Göreli Emniyetinde bizzat belirttiğini ve bunun kamera kayıtları var, bu kayıtlar da çıkartılsın, gereken soruşturma başlatılsın dedim, yapılmadı. Daha sonra ben olayın üzerine durduğum zaman bir yıl sonra HSYK inceleme süreci başlatılınca o fotoğraf, terasta okul çantasının görüntüsü olan, hemen kapının yanında olan çanta görüntüsü dosyaya iliştirildi. Ama UYAP sistemine, bakın UYAP sistemine ne zaman girdiği belirtilmedi. Şimdi bizi aslında şu program durumu Sayın Adalet Bakanı izlerse çok iyi olur. Çünkü kendisi vicdanın bir tweet atmıştı. Ben ailenin yanındayım, aile haklı, baba haklı demişti. Ama daha sonra HSK inceleme sonucunu dahi kendileri sümen altı etti. İçişleri Bakan Bey'i Süleyman Soylu aynı şey, aynı şekilde polis memurlarının delil karartması durumu ile ilgili vermiş oldukları sonucu sümen altı etti. Ve vallahi billahi bir şey bulamadık, vicdansızlığı yaptılar. Benim kızımın işte o videoda gördüğünüz gibi görgü tanığı 5 defa ifade değiştirerek Mürsel Küçükal en son ifade şeklini bu şekilde sunuyor. Ve daha öncesinde 28 Ağustos 2018 tarihinde otopsi raporu sonucu çıktığı zaman Giresun müfettişleri Mürsel Küçükal'ın bir yıl sonra ifade değişikliği yaparak işte sunmuş olduğu bu tablonun, bakın bu tablonun aynı senaryosunu bana oradaki Trabzon Şalpazarı ilçesinde olan müfettiş Turgay Özen aynı hikayeyi anlatmıştı. Ve bana dediği kelime şu olmuştu. 28 Ağustos'ta rapor çıktı. 10 gün sonra falan Giresun'a gittiğimde işte biz de burada bir baktırdık savcılık durumunda. Bana önce savcılık dedi. Sonraki bununla ilgili ses kayıtlarını yayınladım. Çünkü ben de konuşup ses kayıtlarını alıp yayınladım. Ve bunu bir yıl sonra, bir yıl sonra tazelim ettim. Ve dedi işte ya savcılık değil, işte biz hastaneye atletip, bakın bir de hemen bir yıl sonra çevirme yaptı. Şuradaki detay şu. 6-7 metre senin kızın sırt üzeri o bulunduğu yere sürünerek gelmiş. Bakın. Fındıklık Bahçesi tarafından, Fındıklık Bahçesi'ne düşüp de oradan gelmiş durumu sundu. Ben de ona o zaman dedim ki nasıl oluyor bu? Benim kızımın ayağı kopmuş durumda. Sağ ayakta hasarlı durumda. Kalça, rumal basma, sarkma hasar. Tıp diliminde araç çarpması durumu olarak. Bakın bunu otopside ben izlediğim için diyorum. Lanet olsun ki sistemlerine bana bunu dahi izlettiler ve kızımın kalçası kısmındaki kanını açıp da o iç kısmı bakarken o inceleyen savcı diyor ki o çökertmiş ya, rumal basma sarkma diyor. Ben bunu defalarca izleyerek o kelimeyi tıp alanında nedir diye buldum. Araç çarpması sonucu oluşan hasar olduğunu. Ve bununla ilgili sağ olsun bir BCA duyarlı uzman bir doktorumuz hemen bana ulaştı. Sen bunu nasıl buldun Çağban Bey dedi. İşte bu şekilde hocam dedim. Evet dedi. Bu tip hasarlar araç çarpması sonucu oluşan hasarlardır. Ben bizzat ameliyatına giren doktoruyum ve o hasar oluştuğu anda vaka direkt bayılır dedi. Bakın bayılır. Almış olduğu hasarı. Ve bu durumda çok çeşitli senaryo çevirdiler. 6-7 metre dediler, buyurun 15 metre çıktı. Bir. İkincisi, bu mavi seyahat arabayı ben orada çürümeye terk ettim. Hiç yerinden oynatmadım. İyi ki oynatmamışsın. Eğer ki bu mavi seyahat arabayı oradan kaldırmış olsaydım, bu sefer olayı orada bir elektrik direği görünüyor. Oraya kadar getirip buradan gelmiş diyeceklerdi. Ben hatta ifade değişikliğini duyduğum zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon eynesiyle geldi ve 6 Kasım'dı yanlış hatırlamıyorsam ve 6 Kasım'dan 3-4 gün sonra, pardon 2-3 gün, 2 akşam veya 1 akşam sonra işte gizlilik kararının kalktığını ve Mürsel Küçükhan'ın ifade değiştirdiği bilgisini ben eşimin bana telefon açmasını öğrendim. Bizden evet. Bunu dahi gizlediler. Bakın bir ifade değişikliği oluyor. Bunu dahi gizlediler ve en son öğrendiğim de maalesef, üzülerek diyorum, bana bunu daha önceki savunma avukatlarım söyledi. Dosyaya gizlilik kararını da önceki avukatlarımız getirmiş. Hı hı. Sistemi anlayabiliyor musunuz?
Bakın, peki hep bir ifade değişikliği var. Siz Müge Anlı'nın programına çıktınız. O ekip de bu işe dahil oldu, araştırdılar. Biz bu olayı çözdük, cinayet çözüldü, Alper Nalbant konuştu dediler. Sonra onlar da olayı kapattılar. Hatta Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine siz emniyete ifade verdiniz. Sizi bir baba olarak neden şikayet ettiler? Bu birinci soru. Bir de siz verdiğiniz bir röportajda diyorsunuz ki ben AKP üyesiyim. Başka partili olsam beni FETÖ'cü diye alacaklardı.
Öyle
ifadelerini kullanıyorsunuz. Evet. Bu konuda evet. Siz tehdit mi aldınız?
Şimdi evet, o durumlar da oluştu. Troller üzerinden, sosyal medya üzerinden, troller üzerinden biliyorsunuz ülke gündemimizde böyle bir tehditler var. En ufak evet. bir şekilde haksızlığa, adaletsizliğe karşı mücadele olan insanların üzerine hemen ülkemizde önceden PKK vardı, şimdi FETÖ olayı olarak herkesin üzerine böyle bir suç atıyorlar. Bu ülkemizde işte 2016-15 Temmuz gecesi yaşanan olayın ardındaki süreçteki durumda suçlu olanlar halk değildir. Veya bugün yaşadığı durumlarda, bugün yaşanan tablolarda, yaşanan adaletsizliklerde millet iradesi, kendi iradesiyle kullanmış olduğu iradesiyle oy kullanarak işte AKP'yi seçmiş olmaları suçu, halkın suçu değildir. Oynanan evet. senaryolar, ülke üzerindeki oynanan senaryolar, görüyoruz ki çok çeşitli hallerde halkın anlayamayacak olduğu bir dilde senaryolar oynanmış. Evet, bazı toplumlar uyanıktı, bazı toplumlar bir şeyleri dile getirdi, bazı toplumlar insanlara uyarı vermeye çalıştı ama kim ne şekilde neyi anlayabilirdi ki? Bizim ülkemizde 2001 yılı bir süreci yaşandı. Bu ülkede ilk defa çok etkili bir kriz yaşanmıştı. Evet. Hatta ülkenin başbakanının kafasına o dönemin cumhurbaşkanı bir defter atıyor, defter fırlatıyor. Böyle bir süreçler yaşanmıştı. Her gün krizler yaşanıyordu. Halk da tabii ki bir yeni bir süreç düşünerek, yeni bir süreç düşünerek böyle bir sürece yönelmişti. Ama kimse bilemezdi ki bugün ülkemizde bu şekilde bir adaletsizlik yaşanacak. Kimse bilemezdi ki keşke ellerim kırılsaydı, oy atmasaydım diye düşünebileceğini. Öyle bir durum olmuş olsaydı zaten kimse oy vermezdi.
Peki ama sizi niye şikayet ettiler Şaban işte Bey? Siz acılı bir babasınız.
Ona geleceğim. Evet. Ben olayın ardından işte bahsettiğim 28 Ağustos, ondan sonra işte Müge Anlı, işte Eylül ayında ne zaman işte ben 11 Eylül'dü yanlış hatırlamıyorsam Eynes ilçesinde bir evlat mitingi yaptım. Türkiye'de bir ilk, bir anne, bir baba evladının adaleti için evlat mitingi yaptı. Ve bu miting tüm basında yayınlandı. Neredeyse 2000 kişi, daha çok annelerimiz, o kadınlar, duyarlı bütün anneler ve kadınlar o mitinge geldi. Hatta çevre ilçelerden dahi, Trabzon'un ilçelerinden, Giresun'un işte çevre ilçelerinden dahi esnaflar, işte halk duyan o mitinge geldi duyarlılıkla. Neden? 11 yaşındaki Rabia Naz'ın çocukcanın adaleti sağlansın diye. Biz orada Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendik. Defalarca seslendik. Sürekli seslendik. Çocukcanı dedik. Adaleti sağlansın dedik. Ve o mitingden sonra hemen bir ay sonra yanlış hatırlamıyorsam 24 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Yenikapı'da Giresun Günleri diye bir etkinlik vardı. Bu etkinliğe ben çağrılarak gittim. Neden standlara Rabia Naz'ın resim koyulmasına engel var dedi bir dernek başkanı. Abi senin gelmen gerekir, sen de gel. Ve o gün Eynesil'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönlendirmesiyle beraber mülki müfettişleri vardı. İşte onlarla görüşmeyi yaptım. Gece 12'de görüşmeyi yaptım. Sabah erken saatte de İstanbul'a uçakla hava hareket ettim. Ve o gün Nurettin Canikli oradaydı. Benim Nurettin Canikli'yle
siz o gün Süleyman Soylu'yla görüştünüz mü?
Daha öncesinden Süleyman Soylu ile beraber Cem Küçükbey'in aracılığıyla görüşme sağlanmış olmuştuk. Cem Küçükbey'den önce 1-7 dakika ben görüşmem olmuştu. O da sosyal medya üzerinden, Facebook üzerinden falan bazı paylaşımlar durumu oluşmuştu. Orada öncesindeki belirttiği durum şuydu benim sosyal medya üzerinden. Süleyman Soylu'nun telefonunu aradığım zaman danışmanı ukala bir konuşma yapmıştı. Bize ne gibilerinden bir durum sunmaya çalışmıştı. Ben de bu durumunu Facebook'ta yayınlamıştım. Ben bu durumu yayınlayınca Coşkun Somuncuoğlu'nun yurt dışında olan oğlu kahkahalar atar gibi bir durumlar sergilemeye başladı. Ve ardından ben bu durumu da Facebook'tan yayınladım. Hemen ardından akşam saatlerinde Süleyman Soylu'yu bir daha tekrar arayınca telefonuma baktı. 7 dakika bir görüşme yapmıştık. Ve o görüşmenin ardından sonraki süreçte de Sayın Cem Küçükbey de enesilli olarak çocuk canı üzerinde tüm hassasiyetini göstererek Bakan Bey'le görüşmeye.
Peki siz görüştüğünüzde Süleyman Soylu sizin anlattığınız şeylere ikna olduğunu ifade eden sözler söyledi
mi? Çok öyle bir ikna edici bir durum şey yapmadı. Çünkü ben defalarca yine aramıştım. İşte hep yönlendirme yaparak geçişmişti. Bir geçiş süreçleri yaşanmıştı. Ama Cem Küçükbey'in devreye girmesiyle çok daha etkili bir durumlar ortaya geldi. Ve Cem Küçükbey'in sunumuyla beraber Hacettepe Üniversitesi'nin mütalaa, otopsiden sonra biz mütalaa başvurusu yaptık. Bakın ilk mütalaa olayı olması gerekiyor. Belirtti. Ben bunları bilmiyordum. Hukuken böyle bir durum oluyormuş. Mütalaa kelimesini ben o zaman öğrendim. Ve hemen bir tane araştırdım. İnternet üzerinden Hacettepe Üniversitesi'nde Ali Rıza Tümer Hoca'ya telefon bilgilerine ulaştım. Ve bizzat başvurumuzu yaptık. Kızınızın almış olduğu hasar ölümüne sebep değil. Kızınızın daha çok görünen o ki kan kaybı durumundan olan bir hasar durumu var. Ve ayağındaki o hasara bakınca o bulunduğu yer kan göleti halinde olması lazım. Çok yoğun bir kan olması lazım. İç organlarındaki kan tespitleri işte 10-15 mg bir organda, işte 20 mg bir tarafta. Bu da ölümüne sebep bir durum değil demişti. Ve ben de hocam bulunduğu yerde hiçbir izi var yok. Buyurun olay yeri inceleme raporu. Evet dedi. Ve aynı zamanda ayağı tertemiz bir halde bulundu. İmkansız dedi yani bu durumda. Biz dedi gereken incelemeyi yapacağız. Bunu ben yalnız değil bütün diğer profesör hocalarımızla beraber değerlendirip biz size sonucu bildiririz dedi. Ve yaklaşık 2 hafta sonra da sonuç çıktı. Araç çarpması sonucu olduğu ve aynı zamanda örneklerle yayadaki yaya durumunda araç çarpma durumları nasıl bir hasarlar oluştuğu örnekleriyle beraber belirtiliyor. Ve aynı zamanda ben otopsi raporunu işte bir hakimlik yapmış tanıdığım bir beyefendiye de durumu gönderince o da aynı durumu söyledi. Ve aynı zamanda yine başka bir adli tıpçılarla görüştüğüm zaman da mesajları dahi var. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Ama öyle bir duruma olayı çevirdiler ki yüksekten düşme şekline çevirdiler. Bedensel genel travma deyince araç çarpması, sel, afet gibi yani vücudun başka bir cisim içinde olmadan hani işte kurşun gibi işte ilaç falan durumlar gibi böyle bir durumlar olmadan almış olduğu hasarlar durumlarını belirten bir bedensel genel travma durumudur. Bunu tek hale çevirdiler. Ve Giresun Cumhuriyet Başsavcısı ilk açıklama yaparken bütün raporları belirtiyor. Hacettepe Üniversitesi'nin araç çarpma durumu demiyor. Kesinlikle söylemiyor. Böyle bir hale geldiler. Ve Nurettin Canikli o gün 24 Ekim 2018 tarihinde üzerime Giresun Yenikapı'da standların olduğu kısımda ben kızımın afişlerini dağıtırken işte Rabbinize ne oldu faillerini istiyoruz diye resmi olan bir durum. Bunda bir siyasi yazı yok. Bunda bir isim yok. Bunda bir baba kızının resmiyle beraber faillerini arıyorum diyor. Faillerini. Yani bu suç oldu. Etrafımı polislerle saldırdı. Yaklaşık 15-20 polis. Sonra koruması üzerime geldi. Koruması sen İstanbul Beylikdüzü'nde hükümet aleyhine propaganda yapmış. Hangi dedim ya ne zaman? Bugün mü? Bugün dedim. Ne zaman ölünür? Ölünden önce. Beyefendi dedim ben saat hangi saatte Sabiha Gökçek Havalimanı'na indiğim uçakta belli. Ve aynı zamanda hiç beklemeden taksiyle hareket edip oradan da aeroportla beraber Yenikapı tarafına geçtiğim her şeyi ortada dedim. Ya siz neye göre Beylikdüzü'ne neden geçtiniz dedim. Ya Beylikdüzü neresi? Sana dedim buraya seni gönderen kim? Sen bana bunu söyledin. Kimliğini göster bana dedim. Polislerin yanındayız diğer polislerin. Sen kimsin dedi bana. Kimlik soruyorsun. Sen kimsin dedim bana böyle gelip böyle durumlar sunuyorsun. Bana direkt kimliğini göstermek zorundasın dedim. İşte önce göstermemek yaptı. Sonra kimliği cüzdanından kimlik değil sadece bir kart. Bakın bir kart. Ya biz cahil değiliz ya. Kimlik nedir biliyoruz, kartvizit nedir bunları biliyoruz. Esnaflık da var insanlarız. Az çok yaşamımızda güncelde her şeyi biz zaten bilebiliyoruz ya. Ben de ona kendisine şunu söyledim. Seni buraya gönderene git söyle dedim. Rabi Naz'ın ardındaki süreçlere eli uzanan her kim varsa Şaban Vatan o eli kıracak dedim. Ve daha sonraki süreçte Nurettin Canikli'de orada polisler Nurettin Canikli'de oradan gidene kadar benim etrafımı bırakmadı. Etrafımda bekler. Sanki ben Nurettin Canikli'ye saldıracağım. Ve hatta orada dernek başkanları bazıları işte senin Nurettin Canikli'de görüşelim dedim. Görüşsek görüşelim. Yani görüşmede ben bir şey söyleyin görüşün. Görüşmeyi reddetmiş. Görüşme talebini reddediyor. Kabul etmiyor. Ve Nurettin Canikli benden niye kaçtı? Neden kaçıyorsun? Coşku Somuncuoğlu da o gün orada. Beraberler. Böyle bir endişe panik hallerine düşmüşlerdi. Ve Coşku Somuncuoğlu ismini ben işte o gece ifşa etmiştim. En nesildeyken ifşa etmiştim. Sadece Coşku Somuncuoğlu durumunu ifşa etmiştim. Ve daha sonraki süreçlerde Nurettin Canikli'nin Tümeli'ne baskılar yaptığını, talimatlar verdiği aşama aşama hepsi ortaya geldi. Ve 25 Şubat 2019 tarihinde sosyal medya Twitter üzerinde Metin Can kardeşimizin gündem yapmasıyla beraber olay gündem oldu. Nurettin Canikli ismi de gündem oldu. Bunun üzerine 26 Şubat sabahında bana mesaj atmış. Ben o gün sabah 9'da Süleyman Soylu'yla görüşme halindeydim makamında. Hemen olay gündem olunca 25 Şubat'ta beni makama çağırmıştı. Ben de hiç beklemeden gittim. Ve bana görüşmemizde Bakan Soylu'nun dediği kelime şu. Çok şaşırmıştım. Ülkemizin İçişleri Bakanı çocuğun ardındaki durumları çözülmemesi gerekirken farklı durumlara yönelmişti. İşte o raporu anlatmamızın sebebi Cem Küçük Bey o raporu bizzat Bakan Bey'e öncesinde sunmuş. Bakan Bey o zaman diyor ki işte nasıl olur Cem Bey? Bana intihar demişlerdi. Bu çocuğun durumu resmen araba çarpması. Ve mülkü müfettişleri gönderdi. İşte mülkü müfettişleri dedi 22, 23, 24 Ekim bu günlerde en iyisi dedi 2018 tarihinde. Ve hemen ardından işte çok fazla bir zaman geçmeden 3-4 ay sonra gündem olunca olay ayrıca işte bana diyor ki senin çocuğun hastaymış, çocuğun hastalığını biliyormuş, psikolojisi bozukmuş.
Kim diyor bunu? Benim,
Süleyman Soylu.
Bakan Süleyman Soylu diyor.
Bakan Bakan Bey dedim bakın benim çocuğum dedim böbreğinde basit bir kis olayı var. Ve senede bir iki defa kontrole giderdik. Olaydan 6-7 ay önce tekrar kızımla beraber gitmiştik. Doktor bizzat belirttiği durum basit bir kis böbreğin dış tarafında görünüyor. Herhangi bir şu anda bir şey yapılmasına gerek yok. Ameliyat falan hiçbir şey gerektirmiyor. Arada bir yılda bir defa baktırırsınız takip etmiş olursunuz bu kadar. Ve elimi sıkarak böyle çok sevinmişti Rabia Naz o anda. Daha sonra dışarı çıkınca da baba oh be ameliyat olmayacakmışım. Bakın olaydan 6 ay önceki durum. Hı hı. Ne yaptılar? Anne bağırmış çocuk intihar etmiş durumu sundular.
Bir sonra, de kitap okudu, kitaptan etkilendi ve çantasından çıkan kitapta da intihar olayının anlatıldığı bir yere işaret bırakılmış. Tamamen planlanan bir senaryonun parçaları şeklinde ifade ediliyor basına, iddia ediliyor. Siz bu emniyetin iddia ettiği gibi annesi kendisine kızdı, işte okuduğu kitaptan etkilendi der misiniz çocuğunuza? En iyi siz tanıyorsunuz. Çok neşeli bir çocuktu diyorsunuz.
Ben çocuğumu annesinden daha iyi tanıdım. Benim Rabia Naz'la bizim ikimizin diyaloğu çok farklı bir bambaşka diyaloğumuz var. Bambaşka. Her şey. Onun küçük günden beri. Yani ben onun varlığını hissettiğimiz anda eşimin hamile olduğunu öğrendiğimiz anda o gece Allah'tan çok dua etmiştim. Allah'ım bana bir kız ver. Çok dua etmiştim. Ve hatta 150 defa bir yerde okumuştum da 150 defa Ayet-el Kürsi okununca Allah duanı kabul. Bunu yapmıştım ben o gece. Evet. Kızımın ilk haberini aldığım zaman. Ve o dünyaya geldiği zaman bambaşka bir dünya mı olmuştu? Benim için oğlumun da ayrı bir yeri vardır. Ayrı bir sevgisi, ayrı bir durumu. Kızımın da ayrı. Yeni doğan işte şu anda ayın 29'unda bir yaşına girecek olan Rabia Naz'ın, bebek Rabia Naz'ın da ayrı bir dünyası var. Bütün çocukların ayrı bir dünyası var. Ama şu bir gerçektir ki bir kız çocuğuyla babanın çok ayrı bir bağısı vardır. Evet. Ayrı bir dünyası vardır. Evet. Bambaşka bir dünyaları vardır onların. Neden? Çünkü babalar şunu bilir. Şu kız çocukları yarın evlenip gidecek ayrı bir dünyaları olacak. Yani ondan dolayı hep böyle hasret vardır. Yani ta ki doğduğu zamandan onu büyütüp, okutup, evlendirme çağına gelip gönderdiği zamanı bir baba çocukluk çağından bile hissederek o anı yaşamak istemez. Kızından ayrılmak istemez. Bizim böyle dünyamız böyle bir dünya. Ve Rabia Naz çok duygusal, empati yapan, başka çocukları düşünen. Hatta işte mektubu vardı, işte bana cebimde, cüzdanımda taşımak için verdiği. Ben çünkü önceleri çok başka illere iş yapmaya giderdim. 2-3 gün, 1 hafta, yerine göre bazen 1 ay birbirimize hasret kaldığımız zamanlar olurdu. İşte o durumlarla ilgili olarak bana bir küçük cüzdanımda sürekli taşıyacağı bir mektup. İşte sevgili babacığım diye başladı. İşte o mektubun içinde kimsesiz çocuklar, annesiz babasız olan çocuklar acaba ne yapıyor diyor, empati yapıyor. Ama bu vicdansızlar 11 yaşındaki çocuğun üzerine dahi iftira attılar. Öyle bir çocuğun. Rabia Naz okul arkadaşlarının haline, durumuna, üzüntülü olan çocukların durumuna dahi üzülen bir çocuk. Bakın üzülen bir çocuktu. Neşe dolu bir çocuktu. Öğretmeni
Ve bir
dahi
saat sonra neşeli, annesinden ayrılmış, çikolata almış eczaneden, arkadaşlarıyla dondurma yemiş ve gelip evin çatısından intihar ettiği
her
iddia
şeyden
ediliyor.
ziyade. Her
Peki
şeyden.
son sözlerinizi alalım Şaban
Tabii.
Bey. Siz 2 yıldır
Evet.
bunun için çaba sarf ediyorsunuz.
Evet.
Adalet yerini bulsun ve Rabia'nın katilleri ortaya çıkartılsın diye uğraşıyorsunuz. Herhangi bir ilerleme kaydettiğinizi düşünüyor musunuz? Ve bundan sonra ne olacak
İlerleme
sizce?
kat ettim. İlerleme çok kat ettim. Neden kat ettim? Bir defa Rabia Nazımızın adı herkesin adalet sesi oldu. Rabia Nazımızın onun o güzel kalbi. Rabia Nazımızın işte yaşamındaki, dünyasındaki her şeyini yazan bir çocuk olduğu için ödevlerinde dahi duygularını, düşüncelerini çok iyi ifade eden bir çocuk olduğu için ve asla hiçbir zaman, bakın hiçbir zaman Rabia Naz takıntılı bir şey yoktur. Yani diyelim ki şu anda işte onun için üzücü bir an yaşadı. O onun için 2 dakikalıktır. 3 dakikalık değildir. Bakın 2 dakikalık. 3 dakikalık değildir. Ve hep şunu der. Aman boş ver, akışına bırak. Bu onun laflarıydı. Öyle bir çocuktu Rabia Naz. Çok neşe bir doğum çocuktu. Ve maalesef üzülerek söyleyeyim ki ülkemizin tüm makamları, devletimizin yüksek makamları, yüksek makamlara bağlı kurumlar, hepsi bu durumla ilgili el birliği yaparak işte siyasetçi olan iddia ettiği Nurettin Canikli'nin durumunu korumak için çocuk katili korudular. O Coşkun Somuncuoğlu benim nezdimde çocuk katilidir. Benim nezdimde çocuğuma çarpanlardan ziyade, bakın çocuğuma çarpanlardan ziyade o metruk evden, işte gündemde sürekli olmuştu, o metruk evden kızımı bulunduğu yere bıraktıran, bakın bıraktıran cinayeti işleyen kişi. Oğlu Mehmet Ali Somuncuoğlu bu olayın bizzat içinde olduğu nettir. Çünkü dondurma hikayesi oluşturdu. İşte ben en son Rabia Naz'la görüştüm, konuştum. Şu noktada görüştük, konuştuk. Müge Anlı'nın da gündeminde olan konuydu. Ve o mevkinin durumu yalan çıktı. Rabia Naz'ın başka bir dondurma almadığı, başka bir yerde market arası olmadığı, bunlar hep ortaya çıktı. Ve araç lastik izi kollarında, paçasında delil olarak ortaya çıktı. Rabia Naz'ın işte o toz çorabının, bakın çorabının yok edilişi. Çorap yok, yok edilmiş. Ve savcı Abdurrahim Alan bunu diyor ki şeyde komisyonda görüşmeye alındığı zaman az da olsa kan var ya, ayağından akmış ya. Evet, çorapları da ve ayakkabısında. Çorap nerede? İşte Abdurrahim Alan her şeyi biliyor. Ensar bak her şeyi bildiği gibi bu olayda da her şeyi biliyor. Müge Anlı bugün başına bir çorap sardı. Çünkü tüm ailelerin, annelerin, babaların yaşamış olduğu acıları bir kullanım yaparak bugün işte büyük bir skandal durumlar yaşanıyor. O aile, o anne baba diz üzeri çöküp adalet istiyor ya. Bakın anne baba diz üzeri çöküp adalet istiyor. Müge Anlı neden o anneyi babayı yerden kaldırmıyor? Ne yapıyorsun? Değil mi? Seni diyor böyle. Müge Anlı orayı
Maalesef.
sakladı.
Maalesef.
Gizledi. Gizledi. Herkes bunu biliyor. Tüm kamu. Müge Anlı bana 1 TL'lik dava açtı. İstanbul Mahkemesi bunu reddetti. İşte Müge Anlı'nın buyurun savcılık makamından gelen bir durumu soruşturmaya yer olmaması. Müge Anlı kimdir ya? Müge Anlı bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Müge Anlı bu ülkenin Adalet Bakanı mı? Müge Anlı bu ülkenin İçişleri Bakanı mı? Müge Anlı bu ülkede Cumhuriyet Başsavcısı. Eğitim seviyesi nedir? Ülkemizin adaleti, çocukların, kadınların adaleti arama hakkı Adalet Bakanlığı'nın mıdır?
Cumhuriyet Savcılığı mıdır? Yoksa müdahalının mıdır? Rezil bir haldeler. Ben bunu söylüyorum. Sadece bunu söylüyorum. Ülkemizdeki sistem rezil bir haldeler Zeynep Hanım. Rezil bir haldeler.
Umuyoruz en kısa zamanda 2 yıldır çaba sarf ediyorsunuz. Adalet yerini bulur ve Rabia Naz'ın katilleri ortaya çıkar ve cezalarını alır. Çok teşekkür ederiz.
En son yayınımıza katıldınız.
Buyurun lütfen.
Sayın İstanbul avukatlarımız Kemal Aytaç ve ekip çalışma arkadaşı 9 avukatlarımız İstanbul Barosu'nun oluşturmuş olduğu komisyonla beraber Rabia Naz'ımızın duyarlı olarak gönülden savunma avukatlığını yapıyorlar. Olay şu anda Anayasa Mahkemesi'ne işte geçtiğimiz haftalarda başvurusu yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nden bir sonuç bekliyoruz. Ama görüyoruz ki ülkemizin İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı tehdit ediyor.
Peki Anayasa Mahkemesi'nden istediğiniz sonuç çıkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı tabii düşünüyor musunuz?
İşte bugün Berfin'in işte babası Sami Bey'le görüşme yaptım. İşte bugün onların mahkemesi vardı. Onların sonucu da şudur. Bu çocuk öldürülmüştür. Kasıtlı olarak öldürülmüştür. Bir çocuğu terör eylemi içerisinde terörist olarak nitelendirirler. Eline bazı durumlar montaj olduğu ortaya çıktı. Yani çocuğun resmen canına kıyıldığı ortaya çıktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru sonucunda işte bugün mahkemesi vardı. Umarım onun yakın bir tarihte ertelenmiş mahkeme. O da ailenin sunduğu durumları değerlendirmesi için. Ve bildiğim bu çok önemli. Karşı tarafın savunma avukatı baba ilk defa duygularını, durumlarını anlatırken mahkemeyi terk etmiş. Dayanamayıp mahkemeyi terk etmiş. İşte ülkemiz tablosu bu. Biz sonuna kadar sayın avukatlarımızla beraber Rabia Naz'ımızın ve Rabia Naz'larımızın ve bütün kadınların haklarını arayacağız, asla bırakmayacağız, sonuna kadar mücadelesini vereceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz o mücadelenin sonucuna ulaşırsınız dilediğiniz gibi. Kolaylıklar diliyoruz Şaban Bey.
Sağ olun.
Efendim TR724 ekranlarında Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan Bey konuğumuzdu. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.